Medine Anayasası.
Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. Ve biz de sana senden önce indirilmiş olan vahiylerden sana kadar ulaşan hakikatleri tasdik eden ve muheyminen aleyhi ve daha önceki inmiş olan vahiylerin sağlamasını, doğrusunu yanlışından, yalanını doğrusundan ayırmak için sağlama yapacak olan bu kitabı, Kur'an'ı indirdik. Fahkum beynekum bima enzelallahu وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. O halde, bundan böyle, onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve bu sana gelmiş olan hakikatlerden yüz çevirip de onların arzu, heva ve heveslerine uyma. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا. Şunu iyi bil ki, her biriniz için biz bir kaynağa giden yol ve o yolda yürüme yöntemi kıldık, verdik. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً. Fakat eğer Allah isteseydi sizi böyle hakikate farklı farklı yollardan, farklı farklı şeriatlardan değil de tek bir yoldan götürür ve hepinizi tek bir ümmet yapardı. Velakin liyebluvekum fîmâ âtâkum فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Size verdiği bu farklı şeriat, farklı yollar ve farklı yöntemlerle sizi sınamak istedi. O halde فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Hayırda yarışın. Birbirinizle kimlik yarıştırmayın. Din yarıştırmayın. Birbirinizle peygamber yarıştırmayın. Kitap yarıştırmayın. Eğer bir yarış yapacaksanız, hayır yarış yapın. İlallahi merci'ukum cemi'an. Neden mi? Çünkü topunuz da sonunda Allah'a varacaksınız. Feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtelifun. Ve Allah size anlaşmazlığa düştüğünüz her bir şeyin gerçeğini bir bir haber verir. Ve enihkum beynekum bima enzelallah. O halde ve enihkum beynehum bima enzelallah. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Ve la tettebi' ehvâehum vahverhum اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ. Onların içgüdülerine ve ayartıcı hevalarına, heveslerine uyma. Ve Allah'ın sana indirdiği hakikatlerin bazılarından seni saptırmak istemelerine karşı da uyanık ol. فَاِنْ تَوَلَّوْا. Eğer yüz çevirecek olurlarsa, fa'lem ennemâ yuridullâhu en yusîbehum bi ba'dı zunûbihim. Şunu da iyi bil ki, onların işlediği bazı günahlar ve suçlar yüzünden Allah onları bir belaya çaktırmak istiyor da ondan yüz çeviriyorlar. Ve inne kesiran minen nâsi lefâsikûn. Ve şunu da hiç aklından çıkarma. İşte bunlardan birçoğu zaten yoldan çıkmıştır. Efe hukmel cahiliyeti yebğûn. Şimdi bütün bu hakikatlere rağmen onlar cahiliyenin hakimiyetini mi istiyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Gönülden, samimi olarak iman etmiş bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir ki? Sadakallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dostlar, Resulullah'ın Medine'yi teşriflerinden sonra insan-Allah ilişkilerini, insan-insan ilişkilerini teahhi ile, müminler arasında kardeşlik kurumu ile ve yine insan-eşya, insan-coğrafya ilişkilerini Medine'nin 30 kilometre çaplı etrafını dokunulmaz bölge, doğal sit alanı ilan ederek yeniden dizayn ettiğini söylemişti. Bir problem daha vardı. İnsan insan ilişkilerinde müminlerle müminlerin arasını, yani göç eden göçmen müminlerle onları bağrına basan yerli müminlerin arasını, muhacirle ensarın arasını teahhi ile kardeşlik kurumuyla birbirine rapt etmişti. Onların yüreklerini arasına köprü döşemişti. Sevgiden bir yol yapmıştı. Bu güzel. Ama Medine'de, Mekke'de olmayan bir problemle karşılaşıldı. O problem de Yahudilerin varlığıydı. Mekke'de Yahudiler yoktu. Hatta bize ulaşan kaynakların tamamına göre Medine'de, Mekke'de bir tek Yahudi yaşamamaktadır. Hristiyan yaşamaktadır, lakin mevcut olan Hristiyanlar da köle olarak dışarıdan, Filistin'den, Suriye'den ve diğer yerlerden hasbelkader köle olarak gelmiş Hristiyanlardır. Yoksa Mekke'de Yahudiler yaşamamaktadır. Ama müminler ve tabii ki Resulullah Yahudiliğe ve Yahudilere yabancı değildir. Yabancı değildir çünkü bölgede yer alan Yesrib'de, sonraki adıyla Medine-tün-Nebi'de, Teyma'da, Hayber'de, Vadil-Kura'da ve daha bu gibi Orta Arabistan merkezlerinde mebzul miktarda Yahudi yerleşiktir. Tabii ki bölge insanı olan Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir zümrenin varlığından habersiz olması düşünülemez. Ancak bu kültürel ve sosyal bilginin dışında bir de Kur'an'ın verdiği haberler var ki bu çok daha anlamlı. Bir tane Yahudinin olmadığı Mekke'de Taha suresi tam 90 ayetini İsrailoğullarının Yahudileşme serüvenine ayırmıştır. İlginç. Hem de Taha suresi. Taha suresinin ne zaman indiğini anlamamız için Hazreti Ömer'in Taha ile Müslüman olduğunu hatırlamamız lazım. Bu durumda daha nübüvvetin 5. 6. yılında Yahudileşen İsrailoğullarına 90 ayetlik muhteşem bir yer ayırıyor Kur'an. Yine Araf suresi. Onlarca ayetiyle konuyu işliyor. Yine Mekke'de inen İsra suresi. Bu konuya 100'e yakın ayetini ayırıyor. Çok ilginçtir. Ve yüzlerce ayet iniyor bir tek Yahudinin olmadığı Mekke'de. Tabii mesaj açık. Bu konuda müstakil bir eserde kaleme aldığımı bilirsiniz. Bu ümmetin Yahudileşme tehlikesine dikkat çekmek için, ey ümmeti Muhammed, siz de, sizden önceki ümmeti Musa gibi, Müslüman olan ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin. Bakın bu örneği, bu ibret vesikasını iyi seyredin demekti. Mesaj buydu. Onun için tabii ki bu manada İsrailoğullarının nasıl Yahudileştiği konusunda hem Resulullah'ın hem de Mekke'den gelen müminlerin malumatı vardı. Ancak birlikte yaşamak konusunda herhangi bir deneyimleri yoktu. İşte o deneyim de Medine'de elde edildi. Resulullah Medine'yi teşrif ettiklerinde, Medine'yi diyorum, bu arada bir görevim de var, dilini de düzeltmek, Medine'ye teşrif edilmez. Medine'ye şeref vermek ya da Medine'yi teşrif etmek diye kullanılır. Medine'yi teşrif ettiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi caliyesi vardı. Yani göçmen Yahudi toplumu diasporada göçmen olarak gelmiş. Nasıl gelmiş? Nasıl geldiğine dair farklı rivayetler var. Sanırım milattan önceki o büyük Babil ve Asur işgali, milattan sonra 70 yılında gerçekleşen Roma İmparatoru Titus zamanındaki o büyük Roma işgali, Kudüs'te taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamacasına gerçekleşen o büyük ve korkunç talan ve katliamın ardından Yahudiler yeryüzünün dört bir yanına dağılmıştılar. Ve işte bu dağılan boylardan birkaçı da muhtemelen bazı kaynakların verdiği bilgilere istinaden Yemen'e gelmişlerdi. Yemen'deki putperest hükümdarlar bunlara kucak açmış, hatta Yahudileşmişlerdi. Onların dinine girmişlerdi bölge Arapları. İşte Kur'an'da hikayesi anlatılan Ashab-ı Uhdud, hendeklere atılıp da yakılan İsa peygambere iman etmiş Müslümanları bu işkenceye tabi tutanlar, Musa peygambere inandığını söyleyen Yahudileşmiş ve sapıtmış toplumdu. Bölgeden daha sonra Kayle oğullarıyla Medine'nin sakinleri olacak olan Evs ve Hazreç'le birlikte birkaç Yahudi boyuda daha bitek ve daha sulak bir arazi olduğu için ve Yemen bölgesinde bir kuraklık hüküm ferma olduğu için Medine'ye göç etmişlerdi. Medine'ye Yahudilerin gelişi böyle sanılmaktadır tarihçiler tarafından. Ancak Yahudiler gelmişlerdi de lakin bölgenin yerlisi Araplardı. Onlar yine de bir sığınmacıydı. Sığınmacı olmalarına rağmen ticaretteki ve sanattaki yani zanaattaki başarıları hemen onları toplum içinde güçlü kıldı. Geçen de söylediğim gibi yerli Arapların 16 tane burcu olmasına rağmen Yahudilerin 59 burcu olduğunu bize kaynaklarımız naklediyor Medine'de. Güçlerini buradan çıkarabilirsiniz. 3 kabileye geçen değinmiştim. Beni Kaynuka, Benun Nadir ve Benu Kureyza. Bu 3 kabileden bir tanesi tamamen sarraflık ve para işleriyle ilgileniyor. Bir tanesi zanaatle ilgileniyor. Bir tanesi de deri tabakçılığıyla ilgileniyordu. Evet, bu kabileler Medine'ye yerleşik, bu Yahudi kabileleri Medineli Araplarla da bir takım anlaşmalar yapmışlardı. Çünkü bölgede yabancı oldukları için ayakta kalabilmeleri kendilerine hami olabilecek bir Arap kabilesine sığınmakla mümkündü. O nedenle Benun Nadir ve Benu Kaynuka Hazreç'i kendilerine müttefik seçerken Benu Kureyza Evs'i müttefik seçmişti. Veya tersi de olabilir, yanılıyor da olabilirim. Çok fazla önemi yok zaten bunların. Bu müttefikleriyle birlikte bölgede tutunabiliyorlardı. Diğer Araplara karşı varlıklarını sürdürebiliyorlardı. Resulullah geldikten sonra Resulullah'a karşı tavırları nötr oldu. bölgedeki Yahudi kabilelerinden birinin reisi olan ve daha sonra Resulullah'ın eşi olacak olan annemizin babası ile kardeşi Resulullah'ı karşılamaya gelmişler. Resulullah'ı görünce o zat, kabile lideri olan Yahudi, vallahi bu o demişti. Ve buna mümasil şeyler daha önceden beri biliniyordu. Yine Es-Sira'nın bize naklettiği, Tabakat'ın, İbn-i Sa'd'ın Tabakat'ının naklettiği, diğer birincil kaynakların naklettiği ilginç rivayetlerde var. İbn-i Hayyeban isimli bir Yahudi aliminden söz ederler kaynaklar. Bu Yahudi alimi Şam'dan Medine'ye göç etmiştir. Bir gün bu Yahudi alimini anlatırken Hassan bin Sabit, ben diyor 8 yaşındaydım o zaman diyor. İyi aklım erer diyor. Onunla Medineliler yağmur duasına giderler. Vallahi ne zaman onunla gitseler yağmur daha dönerken yağmaya başlardı. Böyle salih bir zattı. Böyle bir alimdi. Böyle bir abid idi diyor. İşte o zat bir gün, ey Medineliler dedi. Bu sabah Ahmet'in yıldızı doğdu, haberiniz var mı? Ey Yahudiler dedi. Kendi burcundan bağırarak. Ben o zaman 8 yaşındaydım. Bizzat ben de duydum diyor. Hasan bin Sabit, peygamber şair. Ve arkasından dedi ki, beni şu yaşlı halimde çok verimli bir Şam'dan, bu verimsiz, Şam'a göre çok geri bir bölge olan Medine'ye çekip getiren nedir siz hiç sormadınız? Sorun da söyleyeyim. Peki nedir dediler? Beni buraya çekip getiren şey, burada geleceğini, burada ortaya çıkacağını umduğum Nebi'dir. Aman, eğer çıkarsa siz ona karşı koymayın. Yoksa Allah onu sizinle sınayacak. Sizi onunla sınayacak. Ve Allah sizin belanızı onun eliyle verir sonra. Diye de onlara bir uyarıda bulunmuştu. Diye nakleder kaynaklar. Tabii doğruluğu veya yanlışlığı ayrı bir problem. Ama tarih kaynaklarının nakli olarak değerlendirildiğinde doğru sayılması gereken, sayılabilecek bir rivayet. Evet sevgili dostlar, böyle bir arka plan var, background var. Onun için bu arka plan zaten insanların hafızasında olduğu için Evs ve Hazreç kabileleri Resulullah'a daha görür görmez en azından seçkin olanları iman ediverdi ki Yahudilere üstün olalım, galip gelelim. Onlar bir peygamber geleceğinden söz ediyorlar. Onunla bizi tehdit ediyorlar diye. Resulullah Medine'yi teşriflerinde malumunuz Kudüs'e doğru namaz kılıyorlar ve müminler de oraya yöneliyorlardı. Yahudilerin çok hoşuna gidiyordu bu. Bu ağır bir sınavdı aslında bir Arap için. Bir Arap için arkasını sırtını Kabe'ye dönüp de yönünü Kudüs'e dönerek ibadet etmek ne demekti düşünsenize. Peki Allah neyi murat ediyordu bununla? Neydi Allah'ın talebi? Allah bununla sınıyordu insanları. Bakalım ibadetlerini taassuptan dolayı mı yapıyorlar? Yoksa benim için mi? Bir Arap için onur kırıcı bir şeydi bu. Sırtını Kabe'ye, İbrahim'in beytine döneceksin, yönünü de Kudüs'e. İşte onların burnunu sürtüyordu tabiri caizse Cenab-ı Hak böyle. Onları böyle terbiye etti. Hatta içlerinden bazıları Kur'an'ın haber verdiğine göre buna dayanamadılar bu duruma. Onur kırıcı buldular da Resulullah'ı yalanladılar. Ayrıldılar ve ilk münafık zümresi böyle oluştu. O ana kadar ilk 16 ay şeker renk demesek de nötr bir biçimde yürüdü ilişkiler. Bu süre zarfında Resulullah'ın onları incitmemeye çalıştığını görüyoruz. Beklentisi var Efendimizin. Her insandan olduğu gibi imandır beklentisi. Başka ne olabilir ki Resulullah'ın? İnsandır beklentisi. İman bir yüreğe daha ulaşsın istiyordu. Hepsi bu. Onun için de kırmak, gücendirmek istemiyordu. Geldiklerinde Medine'de oruç tutulduğunu gördüler. Tam da bu pazartesi gününe tekabül eden Muharrem'in 10. günü Medine Yahudileri oruç tutuyorlardı. Sordu Resulullah, niçin tutuyorsunuz? Onlar, Allah Musa'yı ve kavmini bugün Firavun'un zulmünden kurtardı da şükran vesilesiyle tutuyoruz. Pah dedi Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız. Müminlere emretti, daha Ramazan orucu yok ve farz değil, siz de tutun. Ve yine o dönemde Resulullah, Yahudilerin Beytül Midras veya Beytül Midraş, yani tefsir, midraş tefsir demektir, tefsir evi. Ama bir tür kültür sitesi, oraya gidip geliyor ve onlarla tartışıyor, konuşuyordu, hasbuhal ediyordu. Bu dönemde Resulullah yine Yahudilerle insani ilişkilerinde çok dikkat edilmesini istiyordu müminlere. Ama ilk defa bir şey oldu. Kıble Kudüs'ten Mekke'ye, Beytullah'a tahvil edildi. Şimdi sınav sırası onlardaydı. Müminler, Arap müminler sınavı vermiştiler. Onlar o güne kadar içlerinden bazıları ikili oynuyorlardı. Birçoğu Resulullah'a inanmış gibi görünüyorlardı. Bazıları da samimi olarak inanıyorlardı, onu söyleyeyim. Ama birçoğu ikili oynuyorlardı. Hatta onun yanına geliyorlar, farklı konuşuyorlar, gidiyorlar, farklı konuşuyorlardı. Bu dönemde çok ilginçtir. Hazreti Aişe de bir tanesini yakalamıştı. Uyanık bir zekadır Aişe. Gelmişti Resulullah'a evde hane-i saadetinde. Esselamu aleyk ya Resulallah demişti. Ya Resulallah diyor. Yani boyun devrilsin diye bir mana verebilirim esselama. Boyun devrilsin bana. Esselam diyeceği yerde dilini bükerek bu konuda mahirdiler, uzmandılar Yahudileşenler. Böyle esselamu aleyk deyince Hazreti Ayşe anlayıverdi bunu. Ve aleykumusselam ve la'ne diye cevap vermişti. Senin boyun devrilsin, lanet de üzerinize olsun demişti. Ya Ayşe, mehlem ya Ayşe, biraz yavaş ol Ayşe, Allah karşıdakine rifkati, yumuşak davranmayı emreder deyince, ya Resulallah duymadın mı dediğini? Duydum ya Ayşe, ben de ve aleyküm dedim ya, aynısı da sana. Ne kadar kibarlık, ne kadar büyük bir nezaket değil mi? Bir terbiye abidesi. Evet, yani ikisi de duyuyor ama Resulullah'ın karşı tepkisi daha farklı. Daha nezaketli işe. Böyle şeyler de oluyordu, ele veriyordu kendilerini. Dediğim gibi sıra onlara geldiğinde sınavı kaybedeceklerdi. Hemen ilk tepkileri kıble değişimine, ilk tepkileri daha bu nereye yöneleceğini bilmiyor oldu. Bu nereye yöneleceğini bilmiyor. Muhammed şaşırdı diyorlardı. Öyle diyorlardı. Ve tabii dedikodular alabildiğine gidiyordu. O zamana kadar Resulullah herhangi bir ilişki gerginliğine fırsat vermiyordu. Ama o günden sonra Yahudiler ilişkileri gerdikçe germeye başladılar. Ve tabii bu gerginlik Resulullah'tan değil de karşı taraftan geliyordu. Onlar sürekli iftira mekanizmalarını çalıştırmaya başladılar. İkili oynuyorlardı. Mesela bazen sorular atıyorlardı. Hatta Resulullah'ın yanında da yapıyorlardı bunu. Kaynaklarımızın Esiyan'ın naklettiğine göre İhlas suresinin iniş sebebi olarak gösterilen hadise şudur. Bir Yahudinin laf olsun diye her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı demesi gösterilir. Bunlar cahil insanlardı, onu söyleyeyim. Gerçekten kaynağına vakıf bir Yahudi bunu sormaz, böyle demez. Bunlar Yahudilerin en ayak takımıydı İbn-i Sa'd'ın ifadesiyle. Hatta Resulullah'tan da gelen böyle bir rivayet var. Çünkü çok fazla kitap falan bilmezlerdi. Bu insanlar çoğu zaman Araplarla birbirine karışmıştılar. Hatta bazen isimleri ve baba isimleri Arap olan birçok Yahudi tespit ettim ben. Ama bunların arasında çok ender de olsa baba ismi Yahudi, Şemuel mesela, oğlunun ismi Sa'd. Baba ismi Yahudi, oğlunun ismi Arap. Böyle çok İnsan tespit ettim. Yine ikisi de Yahudi olan isimler de var. Buradan anlıyoruz ki karma bir toplum haline gelmişler. Siz diyeceksiniz ki aslında Yahudiler ırkı kutsallaştıran bir toplum. Dışarıda bir ırkı kendi içlerine almazlar. Onlar biraz böyle değil. Şöyle bir gelenek okuyoruz Müslim'in naklettiği bir hadisten. Miklat derlerdi doğum yapamayan, çocuk doğuramayan kadınlara diyor.
Miklat olduğunda Medineli Araplar bir kadın çocuk doğuramadığı zaman şöyle bir vaat yapardı. Eğer çocuğum olursa çocuğumu Yahudilerin mabedine vaat edeceğim. Yani adayacağım, adak vereceğim. Böyle söz verince, adayınca çocuklarının olduğuna inanırlardı. Böyle bir hurafe vardı Medineli müşrik Araplar arasında. Ve bu şekilde bu yolla birçok çocuk Yahudilere geçti, Arap çocuğu. Hatta Benun Nadir ayrılırken, biz işte bu hadisten onu anlıyoruz. Benun Nadir ayrılırken bu çocukları da beraber götürdü. Miklat sistemiyle kendilerine Araplardan geçmiş ve kendilerinin büyüttüğü çocukları geri götürüyordu. Nadir, Benun Nadir ayrılırken değil, sürülürken daha doğrusu Filistin'e giderken. Ve o çocukların gerçek anne babaları Resulullah'a şikayete geldiler. Ya Resulallah, bunlar bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız, onların değil ki. Biz yavrularımızı göndermeyiz, vermeyiz. Resulullah'ın çok manidar bir tepkisi var orada. Gerçekten de özgürlük neymiş orada anlayabilirsiniz. Çocuklara sorun, tercihlerine uyun. Bu hadise, La ikrahe fiddin kat tebeyyener rüştü minel gay ayetinin sebebi nüzulü olarak gösterilir kaynaklarımızda. Yani zorlama dinde yoktur. Doğru yanlıştan ayrılıp seçilmiştir ayet-i kerimesinin sebebi nüzulü olarak bu gösterilir. İşte böyle bu tür ilişkiler sürüyordu Araplarla Yahudiler arasında. Dediğim gibi Yahudiler sınavı kaybettiler. Resulullah'a kimi zaman hakarete varan şeyler söylüyorlardı. Resulullah ve müminlerle bazen din yarıştırmaya kalkıyorlardı. Bir mümin bir müminle şöyle bir tartışma yapabiliyordu mesela. Sizin peygamberiniz üstün, yok bizim peygamberimiz üstün. Böyle bir tartışma sırasında mümin Musa peygamberi savunan bir Yahudi'ye güçlü bir tokat aşk etmişti. O da geldi Resulullah'a şikayet etti durumu. Resulullah döndü o mümine çağırttığı o mümine, tokat vuran mümine. Dedi ki, kıyamet günü herkes bayılacak. Herkes. Fakat Musa arşa tutunmuş bir halde, herkes ayıldığı zaman Musa'yı arşa tutunmuş bir halde gördüm. İşte bilmiyorum, Musa da herkes gibi bayıldı mı yoksa hiç bayılmadı. Hep orada ayık bir şekilde durdum. Yani bununla söylemek istediği şuydu. Peygamber tokuşturmayın. Mütevazı bir tavır takınarak Musa peygamberi kendisinden üstün tutmaya çalışıyordu orada. Resulullah'ın edebi, Resulullah'ın o yüce ahlakının bir ifadesiydi bu aynı zamanda. Yine aynı şeyi Yunus bin Metta konusunda da yapmıştı ya, vazifesini terk edip, görevini terk edip de kaçan Yunus peygambere biraz arkasından konuşunca, onun hali anlatılan ayetler indikten sonra birileri arkasından laf edince, Yunus bin Metta'ya, kardeşim Yunus'a kimse laf etmesin, onun yerinde olsam bilmem, belki ben de mi öyle yapardım. Veya şöyle bir rivayet var. Kardeşim Yunus'un kimse benden üstün olduğunu, benim ondan üstün olduğumu iddia etmez. Bunlar hep edebe yönelik şeylerdi. Resulullah'ın eğittiği insanlara bir terbiye verdiğini gösteriyordu. Ve mütevazı olmanın büyük bir değer taşıdığını da gösteriyordu. Evet sevgili dostlar, Resulullah işte bu dönemde Yahudilerle olan ilişkiler gerginleşince, Yahudilerle bir anlaşma yaptı. Bir sözleşme yaptı. Bu sözleşme Medine vesikası adıyla bildiğimiz vesikaydı. Bu vesikaya göre bir Medine konfederasyonu kuruluyordu. Hatta Tevhid konfederasyonu diyebilirim. Çünkü anlaşmanın 25. maddesi aynen şöyleydi. Benu Avf Yahudileri müminlerden bir grup. Müminlerle beraber bir gruptur. Minel mu'minin ya da ma'al mu'minin. İki ayrı metin var elimizde. Biri Es-Sira'dan nakledilen bir metin, biri de başka bir metin. Onun için müminlerden bir gruptur. Bu ibare çok önemli. Vesikada ayrıca Resulullah, Resulullah olarak geçiyordur. Yahudilerle müminler arasındaki müşterek bir vesika bu. Demek ki ses çıkarmamışlardı Resulullah'ın Allah'ın elçisi oluşuna. Yine vesikada şöyle bir madde vardı. Müminlerle Yahudiler bir ümmettir. Bu vesikaya göre dışarıdan Medine'ye düşman saldıracak olursa birlikte karşı koyacaklardı. Bu vesikaya göre her taraf kendi hukukunu uygulayacaktı ki 16. maddesi bu. Herkesin hukuku, herkesin dini kendisinedir. Yani onlar kendi dinlerini uygulayacaklar, şeriatlarını, bu anlama gelir, hukuklarını. Biz kendi hukukumuzu uygulayacağız. Yine bu anlaşma maddesine göre kimse birbirinden habersiz bir başka kabileyle ilişki kurmayacaktı. Yine bu anlaşma maddesi Yahudilerin müşriklere eman vermesini yasaklıyor, Mekkeli müşriklere yardım etmesini yasaklıyordu. Mekke dışında bu anlaşmaya göre harp olursa eğer harbeden bir gruba diğer bir grubun yardım etme şartı yoktu. Yine bu anlaşmaya göre bir taraftan biri öldürülürse onun diyetini, kan bedelini beraber ortaklaşa vermek öngörülüyordu. Yani uzun bir anlaşma. 47 maddeye ayırmış Velhavzen bunu. Uzun bir anlaşma. İşte Medine vesikası diye bilinen, meşhur olan vesika çerçevesinde Resulullah belki de tarihin ilk çaplı anayasasını orada ortaya koymuştu. Ama çok geçmedi tabii. Bu anlaşmaya belki de bilmiyorum. Benun Nadir'in kollarından birinin lideri olan Ka'b bin Eşref anlaşmaya ihanet etti ve Resulullah'ın arkasından büyük bir kuyu kazmaya başladı. Etrafa Resulullah'ın aleyhine birçok söylenti yayıyor, onu hicvediyor ve onun aleyhine çalışıyordu. Ka'b bin Eşref anlaşmayı bozunca, anlaşmaya dayanarak istinad ederek ve bölgenin örfüne istinad ederek Resulullah onu cezalandırıyordu. Daha sonra ki ben bu anlaşmanın ne zaman yapıldığına dair kuşkularım var. Ebu Davud'dan gelen bir rivayete göre ben bu anlaşmanın Bedir'in hemen arkasından yapıldığını tahmin ediyorum. Çünkü Bedir'de müminler güçlenince Yahudiler telaşa kapılmıştılar ve onun içinde bir anlaşma yapma ihtiyacı duymuştular. Bu anlaşmayı üç büyük gruptan ilk bozan Benu Kaynuka Yahudileri oldu. Bir gün Müslüman bir kadın parasal bir iş için Benu Kaynuka'ya gitti. Bir kuyumcu dükkanına girdi. Orada alışveriş yaparken kuyumcu kendince terbiyesizlik yapıp kadının eteğini omuzuna bir iğne ile tutturdu. Ayağa kalkınca kadının sırtı açıkta kalıvermişti. Bunu fark eden kadın birden bağırmaya başladı ve oradan geçmekte olan bir mümin kardeşinin yardımına koşup o terbiyesizliği yapana cezasını verdi ve öldürdü. Bunun üzerine oradaki tüm Yahudi esnaf toplanıp o mümini şehit ettiler. Ve ilk karşılıklı kan dökme böyle başlamış oldu. Resulullah bu haberi alır almaz hemen topladı ordusunu ve Kaynuka üzerine yürüdü. Kaynuka tabii direnmişse de teslim olmak zorunda kaldı. Kılıçlarını, silahlarını teslim edip tüm mallarını ve paralarını alma şartıyla bölgeden sürüldüler, çıkarıldılar. Kimi Hayber'e, kimi Vadil Kura'ya, kimi Teyma'ya, dışarılara gittiler. Kaynuka problemi böylece çözülmüş oldu. Çok ilginçtir. Resulullah onların hiçbir borcunun bölgedeki müminlerde kalmasını istemedi. Böyle bir de emir yayınladı. Yani adalete zerre kadar lekedar olacak, leke getirecek bir tavrın yaşanmasını istemiyordu Resulullah. Yine ikinci problemi çıkaran da Yahudilerin büyük kabilelerinden Benun Nadir oldu. Benun Nadir de rivayetler muhtelif. Bir rivayete göre Resulullah'ın bir kan bedelinin onlara düşen kısmını almak için Benun Nadir yurduna gittiğini, oraya geldiğini gören Benun Nadir reislerinin de şunu elimize geçirmişken öldürüverelim diye damdan bizim yuvak dediğimiz veya değirmen taşı da diyor kaynaklar, değirmen taşını tepesine bırakmak gibi bir plan yaptılar. Bu gidiş nedenini Semhudi'nin vefa ul vefası daha farklı gösteriyor. O ona göre de Resulullah'ı gel sen bizim alimlerle tartış. Eğer sen yenersen hepimiz mümin olalım. Eğer biz yenersek sen bizim dinimize katıl diye çağırdılar diyor. Ama bu çağırış sebepleri suikastti. Suikasti yine Semhudi böyle yorumlamıyor. Başka kaynaklar Cebrail haber verdi diyor ama Semhudi diyor ki Benun Nadir'de bulunan Yahudi bir kadının Medine'de bulunan erkek kardeşine haber göndermesi üzerine Resulullah'a haber verildi olay diyor. Her nasılsa Resulullah geldi, Resulullah'a haber yetiştiriliverdi hemen. Kulağına fısıldanınca Resulullah aniden kalktı gölgelikten ve çıktı. Tabii tam akşama müfrezesini, ordusunu topladı ve Benun Nadir'i kuşattı. 15 gün süren kuşatma ardından teslim oldular. Yine tüm eşyalarını alarak ki kaynaklar kapılarına kadar söktüler götürdüler diyor. Problem de öyle hallolmuştu. Tabii bir tek Benu Kureyza kalmıştı. Benu Kureyza aslında ihanet etmemesi biraz da Resulullah'ın getirdiği adil prensiplerden en çok yararlanan o olmasındandı. Yahudiler kendi aralarında da sen birinci sınıf ben ikinci sınıf Yahudi diye ayrılmıştılar. Onun için Benun Nadirli bir tanesi, Beni Kureyzalı bir tanesini öldürürse mesela diyorum 50 deve veriyor ama Benu Kureyzalı birisi, Benun Nadirli birisini öldürürse 100 deve veriyordu. Yani onlar kendi aralarında da bir tasnif yapıyorlardı. Birinci sınıf Yahudi, ikinci sınıf Yahudi. Tabii bu da ırka bakarak yapıyorlardı. Aynen şimdi İsrail'de olduğu gibi Aşkenaz Yahudilerle Safardim Yahudiler. Mesela Avrupa kökenli Yahudilerle Doğu kökenli Yahudiler şimdi hiçbir zaman böyle kucaklaşamazlar, bir araya gelemezler. İsrail'i yönetenler daima Avrupa kökenli Yahudilerdir ve Doğu kökenli Yahudilere kan kustururlar orada da. Yahudice bir davranış. Dolayısıyla o günden gelen bir davranış, geçmişten gelen bir davranış. Bunun Resulullah'ın koyduğu adil ilkelerin hayrını gördüler. Benun Nadir giderken de ki Filistin'in Ezraat şehrine gittikleri söyler kaynaklar. Giderken Resulullah demişti ki alacağınız borçlara karşılık biraz daha düşük isteyin. Yani faizle para veriyorlardı. Faiz de yasaklanmamıştı henüz o dönemde. Daha düşük isteyin, borçlarınızı size ödesin Medineliler. Ve şunu da söylemişti. Burada kalışınız bir haftayı geçmemek üzere gelip kalabilirsiniz. Böyle bir adil sistem de takip ediyordu. Beni Kureyza da sonunda ihanet etti. Nasıl etti? Tam Hendek günü müşrikler müminleri Hendek Savaşı'nda kıstırmışken ölüm kalım savaşı Resulullah'ın akşama kadar namaz kılamadığı tek hayatında tek gündür. İşte o gün bunlar da arkadan vurmaya kalkmışlardı. Müşrikler çekip gittikten sonra Resulullah bunları aldı önüne ve size ne yapayım dedi. Onlar tabii hakem seçtiler. Hakem de Sa'd bin Muaz'dı, kendi müttefikleri. Sa'd bin Muaz'ı hakem seçtiler. Sa'd bin Muaz'a da Resulullah ne ile hükmedeyim deyince bize indirilenle hükmetsen kabul etmezler. Kendilerine indirilenle hükmet demişti. Ve onlar da kabullenmişti. Ve hüküm Tevrat açıldığında şöyle çıktı. Anlaşmayı bozan tarafın tüm erkekleri öldürülür. Resulullah benim dahlim yok dedi. Vallahi ey Sa'd, onlarla senin aranda 7 kat gökten gelen hükmüyle hükmet. Benim dahlim yok. Onun için kendi kitaplarının hükmüyle kendilerine muamele olundu. Tabii dışarıdan görünce şiddetliymiş gibi gelen o şey, içeriden bakınca gerçekten bu cezayı hak ettikleri görülür. Ve problem de öyle ortadan kalktı. Yalnız çok ilginçtir. O dönemde mesela bir kadın, yaşlı bir acuze, Medineli bir kadın, kimsesiz dul bir kadın, kendisine Ebu Rafi isimli bir Yahudi sığınmış tam o gün, infaz günü. Resulullah geliyor kadın, ya Resulallah, Ebu Rafi'nin çok geçmişte bir iyiliğini gördüm, ne olur onu bana bağışla. Huvelek diyor, o senin. Böyle kim gelirse Resulullah reddetmiyor. Adeta bahane arıyor. Yani kim başvurmuşsa, bir tanesi mesela Medine'de yardımını görmüş. Muhacir olarak Mekke'den geldiğinde bir Yahudinin yardımını görmüş. O Yahudinin her şeyini, malı da dahil, Resulullah'a rica edip alıyor. Yani bu tabii bir yerde devlet başkanı hakkı, af hakkı diyebilirim buna. Af hakkını, yetkisini Resulullah kullanarak onlara bu hakkı tanıyor. Ve Yahudi problemi Medine'de böyle halloluyor. Ama ben Yahudi sıfırlanıyor demiyorum. Çünkü Resulullah vefat ettiğinde hala kendi zırhı Ebu Şahm isimli bir Yahudi tüccara aldığı buğday ya da tahıl borcuna karşılık rehin olarak vefat etmiştir. Demek ki bakınız, bunca ihanete rağmen ekonomik olarak sıfırlayacağım demiyor Resulullah. Sizin canınıza okuyacağım demiyor. Hatta bu dönemde hicretin 7. yılında Yahudilerin bir mekanı olan, müstakil bir devlet gibi olan Hayber fethedildiğinde Resulullah gönderdiği elçiye demişti ki, topla vergiyi, ikiye ayır, ortasından istediklerini alsınlar. Resulullah'ın talimatını aynen vergi memuru yaptı. Topladı vergiyi, ikiye ayırdı, ister bu yarıyı, ister bu yarıyı. Hangisini alırsanız alın, gerisini ben alacağım. Bunun üzerine Hayber Yahudileri dahi, بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ İşte gökler ve yer bu adalet sayesinde ayakta duruyor demek zorunda kalmışlardı. Hatta Hayber'in fethi sırasında İslam ordusu Hayber Kalesi'nin önünde konuşlanınca Hayber'in koyunlarını otlatan bir çoban Resulullah'ı görünce, demek ki gönlünde iman kıpırtıları olan biriydi, Resulullah'a geldi, ne olur benim imanımı da kabul et. İmanını Allah kabul edecek buyurdu Resulullah. Ve iman etti çoban. Peki bunları ne yapayım ya Resulullah? Onları kaleye doğru sür. Bir tek geride kalmaz. Savaşıyorlar. Savaş var. Ama bir teki geride kalmaz. Kaleye doğru sür, onlar yolunu bulur diyor. Evet. Medine'de müminlerle Yahudiler arasındaki problem İşte böyle bir süreç takip etti. Belki bu süreç yaşanmasaydı, bugün ve diğer yüzyıllarda ve gelecekte mümin Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ilişkinin normları bilinemeyecekti. Ben asıl saadetin tüm enstantanelerinin ilahi bir mizansen tırnak içinde olduğuna inanırım. Ve asr-ı saadette acı çekenlerin, acı çeken müminlerin dahi o acıyı sırf kendileri için değil, biraz da bizim için, gelecek kuşaklar için çektiğini düşünürüm. Ne mutlu, acısı bize kadar ulaşıp çektiği acıyla bize bir tecrübe bırakan o nesle. Ve bu noktada derim ki, onlar öyle bir bedel ödediler ki, 1400 yıl yiye yiye bitiremez.